Herkese merhaba, ben Binnaz. Maskeli Ebeveyn'e hoş geldiniz. Bugün geçtiğimiz bölümün konusu olan şiddetsiz iletişimi ebeveynlik konusuyla bir potada eritmeye çalışacağız. Ben hazırım, siz de hazırsanız hemen başlayalım. 17. bölümde neler konuştuk? Şiddet nedir? Biraz buna baktık. Ne yaptığımızda veya yapmadığımızda şiddet uygulamış oluyoruz, bunlara baktık. Şiddetsiz iletişim nedir? Bileşenleri nedir? Hatırlıyorsanız gözlem, ihtiyaç, duygu, istek ve ricaydı. Ve empatiye baktık birazcık. Bu bölümde neleri mevzu edeceğiz? Dediğimiz gibi bir potada eritmeye çalışacağız şiddetsiz iletişim konusunu. Kendi ebeveynliğimizde kendimize karşı nasılız? Buna bakacağız. Bizim ebeveynliğimizle üçüncü kişiler, diğer kişiler arasındaki iletişimimiz nasıl? Ebeveyn olarak çocuklarımızla nasıl bir iletişim halindeyiz? Bir de buna bakacağız. Çok keyif aldığım konular. Hemen başlıyorum birinci başlıkla. Kendimize nasılız? Şimdi kendimize karşı şiddet gösteriyor muyuz, göstermiyor muyuz? Bunu anlamak için anahtar sorularımız var. Bir bakalım mı bu anahtar sorulara? Bunlara cevap verdiğimiz zaman aslında tablo ortaya çıkıyor. Mesela kendimizi sık sık yargılıyor muyuz? Zorluyor muyuz kendimizi? Küçümsüyor muyuz? Kendimize sıfatlar takıyor muyuz? Kendimizi başka ebeveynlerle kıyaslıyor muyuz? Kendi iç sesimizi dinliyor muyuz? Duyuyor muyuz en güzeli? Dinliyor olabiliriz ama duymak başka, dinlemek başka, bakmak başka, görmek başka. İç dünyamızda neler olup bittiğinden ve bu olup biten şeylerin sebeplerinden haberimiz var mı bizim? Peki kendimize karşı şefkatli miyiz? Mesela kendimize empati yapıyor muyuz? Teselli vermeden ama, genelleme yapmadan, boş ver demeden. Olduğumuz halimizle, yani ne demek olduğumuz halimiz? Geçmişimizle, travmalarımızla, duygularımızla, aklımızdan geçen düşüncelerimizle, alışkanlıklarımızla bir bütün olarak kendimizi kabul ediyor muyuz? İşte bu sorulara vereceğimiz yanıtların çoğu hayır ise, üzgünüm arkadaşlar, kendimizle şiddetli bir iletişim halindeyiz diyebiliriz. Milkshake'lerimizi biliyorsunuz artık diye düşünüyorum. Eğer milkshake'lerden haberdar olmayanlar varsa onları birinci bölümü dinlemeye davet ediyorum. Neydi bizim milkshake'lerimiz? Neleri içeriyordu? Yalnızlık, pişmanlık, kızgınlık, sabırsızlık, başarısızlık, kaygı, vicdan azabı, değersizlik, çaresizlik, isteksizlik, mutsuzluk, suçluluk gibi duyguları yaşamamıza neden olan çoğu zaman kendimiziz gibi, değil mi? Aslında baktığımız zaman. Neden? Çünkü bir ebeveyn en çok kendini suçlar, en çok kendine kızar arkadaşlar, en çok kendini dinlemez, en çok kendini baskılar, kendini sürekli değiştirmeye çalışır, değişimle dönüşüm arasındaki farkı bilmeden, canhıraş, en çok kendini zorlar ve yine en çok kendine öfkelenir. En çok kendini affetmez ebeveyn, kendi değerini bilmez, en çok da kendine bağırır. Evet. Ebeveyn kendine bunları yapar. Kendini suçlamasının veya kendine kızmasının tabii ki de geçerli sebepleri olabilir. Veya bu sebepler tamamen toplumsal algılardan ya da baskılardan da kaynaklanabilir. Ama bu büyük ve ezici suçlamaların çoğu ebeveyni refaha, feraha ulaştırmaz. Tam tersi bunlar dağ olur, yığın olur, çığ olur, üzerine biner ebeveynin. Birilerinin veya birinin, fark etmez bunun kim olduğu, ona sen değerlisin demesi onun kendini değerli hissetmesini sağlamaz arkadaşlar. Bu sempatik bir teselli gibidir başka ağızlardan çıkınca. Ebeveyn ancak kendi kendine, yürekten, gönülden, inanarak, ikna olarak sen değerlisin diyebilirse kendine, işte o zaman olur ki bu da oldukça zordur. Diğer taraftan ebeveyn olduktan sonra anlar ki aslında o çocuğundan çok kendisiyle ilgilenmelidir. Evet, bir süre sonra bir aydınlanma gelir ebeveyne. Der ki evet ya, ben en çok kendime yatırım yapmalıyım. Zaten köşe başında bekleyen bir sürü psikolog ve pedagog bunu onun yüzüne ta ta ta ta diye çarpar durur. Psikiyatristin cebinden böyle şak diye çıkardığı herhangi bir antidepresan da bir süre işe yarar. Ama o da ebeveyni yeterince iyi olduğuna inandırmaz. Sonuçta ebeveyn yine kendisiyle baş başa kalır. Yine kendine sen değerlisin demelidir. Kendi dediğine de inanmalıdır. Ama ebeveyn şunu da fark eder. Kendi kendinin kara deliği olduğunu fark eder. Evet, kara delik. Dev kütleli bir yıldızın bir gün yakıtı biter. Şişer, büyür, kocaman olur, kırmızı bir dev olur. Sonra bir anda patlar, katmanlarını uzaya saçar. Buna süpernova denir. Enerji saçılır etrafa. Çekirdeği içine çöker, nötron yıldızı oluşur. Kendi etrafında dönmeye başlar. İşte kara delik böyle oluşur. Vakumlu süpürge sanki. Çekim gücü çok yüksek. Kocaman gök cismidir. Onun adı kara delik. Kütlesi aşırı büyük. Bakınca siyah görünür. Yakınına gelenleri içine çeker her şeyi. Ömrü biten her yıldızdan kara delik oluşmaz. Kara delik oluştuysa da ışık bile ondan kaçamaz. Bu şiiri sizle paylaşmak istedim. Evet, bir ebeveyn kendi kendinin kara deliği olduysa arkadaşlar kendi ışığını bile içine çeker. Deyip devam edelim. Peki ne yapabilir ebeveyn? Yani kendine karşı şiddetsiz olmayı, kendiyle şiddetsiz iletişim kurmayı nasıl becerebilir? Bunların adımlarına şöyle bir bir bakalım. Ben zamanında bunları yazarak, çizerek çok çalıştığım için deneyimle sabit olan bazı şeyler var. Ama hala keşfedeceğim çok fazla şey var. Birlikte keşfetmek, birilerinden ilham almak çok hoşuma gider. Dilerim sizler için de öyledir. Eğer öyleyse şimdi dinleyin bakalım. Birinci adım. Önce kendine karşı olan şiddetini görmesi ve kabul etmesi gerekir. Ben kendime nasıl şiddet uyguluyorum? Ne yapıyorum kendime? İkincisi, şiddetsiz iletişim için gönüllü olması lazım. Yani içeriden gelen bir istek bu. Yani bu isteğin önce kendine karşı olması lazım. Yani ben önce etrafımla şiddetsiz iletişimi öğreneyim, sonra kendime bakarım. Yok, olmaz. Öyle olmaz. Önce kendine. Maskeyi önce kendine. Çünkü kendine takamadığın maskeyi etrafındakilere takamazsın arkadaşım. Deneyimle sabit. Doğru bilgi yayılsın. Üçüncü adım. Hani Bahar demişti ya Bahar dizisinde. Uyanmak için sihirli sözcüklere ya da intikam almak için öfkeye ihtiyacımız yok diye. İşte aynen öyle arkadaşım. Kendimizi kendimiz ve yavaş yavaş uyandıracağız. Hadi kalk artık, kalk kalk kalk, geç kaldın. Lanet kalk gibi bir tavırla değil. Nazikçe, şefkatle, tatlı dille, arkadaşça. Yeni akım ne diyor buna? Mindful bir yaklaşımla. Evet. İntikam deyince de başkalarından intikam almak gibi anlaşılıyor çoğu kez. Ama ebeveyn kişisi uyandığında kendinden de intikam almaya çalışır. Öyle hareket eder bazen öfkeyle. Hayır, aslında buna ihtiyacımız yok. Hatta kendimize karşı öfke en son istediğimiz, mümkünse de hiç istemediğimiz, işimize yaramayan bir şey. Tam bu noktada da canım başucu kitabım Öfke Dansı kitabını tavsiye ediyorum. Dr. Harriet Lerner yazarı. Daha önce de önermiştim bu kitabı. Her durumda geçerli önerim. Şimdi ilk üç maddede okeysek sonraki hamleye geçebiliriz. O da Marshall Rosenberg'in şiddetsiz yaklaşımını öğrenmek. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz o dört bileşen var ya, işte evet, o dört bileşenin başına sözcük olarak kendi sözcüğünü, mevcudiyet olarak da kendini koyarak nasıl olacak? Yani kendini yargılamadan, kendi kendini tetiklemeden, kendine sıfatlar takmadan gözlemlemek birinci aşaması. Sonra can kulağıyla kendi duygularını, gönül gözüyle duyumsayarak onların farkına varmak ve yine onların sorumluluğunu alarak ve onları ifade etme araçlarını geliştirerek. Demiştik ya, hani ben bunu yaşadığımda benim dünyamda neler oldu? Benim durumum nedir diye sorarak ve sonra temelde neye ihtiyacımızın olduğunu fark ederek ve yine onları dile getirerek, onları gidermemiz için gerekli ne hamle varsa bunları yaparak, kendimizden neyi bekleyeceğimizi, neyi beklemeyeceğimizi bilerek, tırnak içinde kısacası, ki kısa bir yol olmasa da, kendimizle ustalaşarak, kendimizle bağ kurarak ve gerekirse bunun için de destek alarak, evetlerimizi ve hayırlarımızı göstere göstere yaşayarak. Bugüne kadar kendimiz için yaptığımız şeylerin sonuçlarına bir bakalım. Kendimizi suçlayınca, azarlayınca, baskılayınca veya dinlemeyince, kendimize kızınca ne olduğuna bir bakalım. Ortaya çıkan sonuç hoşumuza gitti mi? Gitmedi tabii ki. Hatta her şeyi daha da karmaşıklaştırdı. Belki de olduğundan daha kötü hale getirdi. O zaman yaptığımız şey istenen sonucu sağlamıyorsa en mantıklısı başka bir şey denemektir diyor Dr. Harriet Lerner Öfke Dansı kitabında. İşte belki bunu deneyebiliriz. Mesela şiddetsiz iletişimi. Ya da Delfi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde o söz gibi kendini bil. Artık kendini bilmenin yolu nereden geçiyorsa. Onu denemek gerekir belki de. Kendimize açacağımız yol nasıl olursa olsun yeter ki yürüyelim o yolu. Destekle, ilhamla, düşe kalka. Gelelim ikinci başlığımıza. Bugünün ikinci başlığı bizim ebeveynliğimizle üçüncü kişiler arasındaki iletişim nasıl? Şimdiden gülüyorum söylerken. Sormayın. İçler acısı dermişim. Ama gerçekten de öyle. Herkesin herkesi yargıladığı, acımasızca eleştirdiği, kınadığı veya etiketlediği, böyle imalı imalı sorguladığı, birbirinde güzellik, iyilik görmek yerine eksik ve kusur aradığı ilişkiler dünyasında yaşıyoruz. Yalansa yalan deyin. Öyle değilse bana yazın lütfen. Hayır, öyle değil, karşı çıkıyorum deyin. Sonra gelin birlikte podcast yapalım. Ebeveyn olduktan birkaç saat sonra başlıyor arkadaşlar şiddetli iletişimler. Bakın, birkaç saat. O saatten itibaren artık ebeveyn meteor yağmuru altındadır. Evet, birinci bölümde bahsettiğimiz bu irili ufaklı, köşeli kenarlı, bazen böyle katı, yumuşak, gerekli gereksiz, vıcık vıcık olanlar, canlı cansız, geçmişten gelecekten fark etmez. Senin gezegenine çarpıp çarpıp dururlar ve eğer sen izin verirsen gittikçe de fazlalaşırlar. Evet, izin verirsen diyorum. Çünkü gezegeninin atmosferi delindiyse hasarı daha da yıkıcı olur. Metaforlara boğdum sizi, farkındayım ama temsili olarak durum gerçekten böyle. Şimdi bir durun, düşünün kendi meteorlarınızı. Neler onlar? En çok canınızı sıkanlar. Belirleyin onları, somutlaştırın, hatta yazın, çizin bir kenara. Yani zihninizin kıvrımlarında dolaşıp durmasın. Sonra bir bakın, hangileriyle şiddetsiz iletişim gerekiyor? Hangileriyle şiddetli iletişim gerekiyor? Yani seçimi sonra siz yapın. Çünkü hangisini dönüştürebilirsiniz, hangisini dönüştüremezsiniz, buna bir bakın. Sıvayın kolları, başlayın işe. Ve bence sakın üşenmeyin bu konuda. Bakın, inanın benim çok işime yarıyor bu süreç. Bu önerimi ister alırsınız, bir kenarda saklarsınız, günü gelince uygularsınız. İsterseniz ama ne yapacağım şimdi ben dersiniz, fark etmez ama günün birinde böyle bir şeye ihtiyacınız olduğunu fark edeceksiniz. En azından en sonunda şöyle bir bakın duruma ve deyin ki, değiştiremeyeceklerimi kabullenmek için huzur, değiştirebileceklerimi değiştirmek için güç ve cesaret istiyorum deyin. Benim ebeveynlik doğam budur. İçimden geçirdiğim ya da ağzımdan çıktığı anda böyle bir rahatlama geliyor bana. Evet, değiştiremeyeceklerimi kabullenmek için huzur. Değiştirebileceklerimi değiştirmek için güç ve de cesaret istiyorum. Bu kadar. Bu benim ağzımdan çıktığı anda dediğim gibi bana bir rahatlama geliyor. Şimdi bu konu, bu alan çok değişkenli bir alan olduğu için daha fazla öneride bulunmak istemiyorum. Kaldı ki öneri veren bir yerde de durmak istemiyorum. Bunlar belki ilham olur diye söylediğim şeyler. Gönülden yaptığım bir paylaşım gibi hissedin. Ve gelin bunları Gathering'de, Maskeli Ebeveyn Kulübü'nde konuşalım. Hatta bir manifestomuz olsun. Birlikte yazalım. Yani ne demişler? Söz uçar, yazı kalır. Bence herkes hayatında değiştirebileceği, dönüştürebileceği veya değiştirip dönüştüremeyeceği şeylerin az buçuk farkındadır diye düşünüyorum. Üçüncü başlığımız neydi? Ebeveyn olarak çocuklarımızla nasıl bir iletişim halindeyiz? Çok genel bir konu. Genelleme yapmak oldukça yanlış olur. Ama bu başlık da aynı şekilde fazlaca mahremiyet, özgünlük içeren bir başlık olduğu için burada da size vereceğim bir formül maalesef yok. Ve daha önce de söylemiştik, hepimiz başka başka evrenlerdeyiz. Kimsenin evreni hiç kimseninkine benzemiyor. Ortak olan tek şey ihtiyaçlarımız ve duygularımız. Bir önceki bölümde şiddetsiz iletişimi anlatırken Vivet'in cümlesini paylaşmıştım hatırlıyorsanız. Vivet bize ihtiyaçlar hakkında canlılığımızı sağlayan bir hayat enerjisi ve tüm edimlerimizin sebebi demişti. Canlılığımızı sağlayan, yani bize birer canlı olduğumuzu hatırlatan şey, ihtiyaçlarımız. Diğer tarafta da sürekli ilgi ve farkındalık bekleyen bir çocuk gibi duygularımız. Evet, bizler sadece çocuklarımızın ebeveyni değiliz. Duygularımızın da ebeveyniyiz. Onlara ilgi ve bakım gösterme sorumluluğu bizde. Duruma böyle bakınca biraz daha rahatlıyorum ben mesela. Evet ya, benim duygularım var. Ne yaşıyorum ben şu an? İç dünyamda neler oluyor? Neye ihtiyacım var? Destek ne, kimden alabilirim? Kimden alamam? Kiminle olan ilişkimi dönüştürebilirim? Gibi gibi. Şimdi neden ihtiyaçlarımızın ve duygularımızın sorumluluğunu almalıyız çocuklarımızla olan ilişkimizde? Çocuğumuz veya oynadığımız ebeveynlik rolü, artık neyse, bize bu milkshake'i yaşatacak arkadaşlar. Bundan kaçış yok. İyi milkshake, tadı kekremsi olan milkshake'i de yaşatacak. Tadı muhteşem, harika olanı da yaşatacak. Çünkü çocuğumuz bize ayna tutacak. Çünkü iletişim kurmayı bizden öğrenecek. Çünkü duygularımızla ilgilendiğimiz kadar o da kendi duygularıyla ilgilenmeyi öğrenecek. Ve son olarak, çünkü zinciri kıracak olan biziz. Evet. O yüzden çocuklarımızla olan ilişkimizde ihtiyaçlarımızın ve duygularımızın sorumluluğu bizde. Pek çok kitap okuyoruz ebeveynlikle ilgili. Hepsinde de benzer yaklaşımlar var. Artık çoğuna aşinayız. Zaten sosyal medya pedagoglarımız da görevlerini böyle büyük bir görev aşkıyla yerine getiriyorlar. Bizlere destek olmaya devam ediyor falan filan. Ama her şeyi de sünger gibi emip de mükemmel uygulama şansımız sıfır. Aramızda yeni ebeveyn olanlar varsa onlara bu haberi üzülerek vermek isterim ama durum böyle. İki bölüm önce de bahsetmiştik. Ebeveynlik durmaksızın her seferinde yeniden güncelleme gerektiren bir uygulama diye. Güncelleme yapacak olan ebeveynin dikkat etmesi gereken ilk şey bana göre önce bir sakin olmaktır. Zira muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcut değildir. Yani demek istiyorum ki ebeveyn doğmadın. Ebeveyn olacaksın yavaş yavaş, oldukça yavaş ama sen hızlı olmasını istedikçe o gayet yavaş olacak. Açık büfeye saldıran gillerden olmayacağız. Ay ne çok metafor kullanıyorum ben ya. Kızıyorsunuz bana bazen, gıcık da oluyor musunuz bilemiyorum. Ne olur dürtün beni, tepki verin. Ben ona göre ayarlayayım kendimi. Açık büfeyle kastettiğim şeyler nedir? Ebeveynlere dikte edilen, önerilen yaklaşımlar, teoriler, işte kalıp davranışlar, yöntemler vesaire vesaire. Bugün benim paylaştığım mesela şiddetsiz iletişim, bu da bu açık büfeye dahil. Açık büfede her şeyin tadına bakamazsın. Bakmaya kalkarsan topalan olursun. Bizim oralarda topalan derler. Yersin, yersin, yersin, yersin, sonra yürüyemeyecek hale gelirsin. İşte ona topalan denir. Eğer baktın ki hoşuna gitmeyecek gibi bir şeyse ve ya da baktın ki o yaklaşım senlik değil, o ebeveynlikle ilgili yaklaşım, hemen uzaklaş oradan bence. Hiç uğraşma yani. Kendini gerçekten yorma. Çünkü zaten sen bir ebeveynsin ve zaten çok fazla zamanın yok. Şaka bir yana arkadaşlar, ben eminim hemen hemen her ebeveyn kendine yol açmaya çalışıyor. Yöntem arıyor. Tüm ebeveynlere bu uğurda selametlik diliyorum. Ama durum şu ki karşımızdaki varlık da kendi içinde sürekli güncellendiği için onunla olan iletişimimizin tek bir formülü olmayacak hiçbir zaman. Bu hep değişecek. Benim büyük kızım şu duyguları yansıtma tekniği var ya hani, bunu yaptığımda deliriyor. Öfkeliyse daha da sinirleniyor. Sinirli olduğunda, kızım şu an sinirli görünüyorsun dediğimde, daha ağzımdan bu çıkmadan, sinirli değilim, beni anlamıyorsun diye bağırıyor. Bu taktik inanın bizde hiçbir zaman işe yaramadı. Bende işe yarayan şey, sakin kalabilecek gücüm varsa o anda onun yanında sessizce oturmak. Bakın, sakin kalabilecek gücüm varsa eğer, gücüm varsa, eğer yoksa kusura bakmasın da o güzelce sinirlenecek diye ve pedagoglar bunu söylüyor diye ben orada oturacak değilim, oturacak değilim. Yararı yerine zararı oluyor çünkü. Ha, ben bunu sonradan telafi edebilirim, buna okeyim. Ama ben de orada öfke ateş topuna döndüysem benim orada ona yararımdan çok zararım olur. O yüzden uzaklaşmak. Kendi içime soruyorum, şu an burada kalmalı mıyım, kalmamalı mıyım? Pedagoglar çocuğunuz kriz geçirdiğinde yanında olun diyor diye değil. Evet, ben ebeveynim. Ben ondan daha farklı bir şekilde sakin kalabilmeliyim. Ben ona tabii ki rol model olacağım. Yani burası da çok tartışmalı bir alan ama evet, o rolü düzgünce oynayabilmem için orada onun yanında olmaktan zaten hoşlanıyorum. Sırf rol gereği değil. Ama bunu her zaman yapabilecek gücüm de olmayabilir. O yüzden kendimi dövecek de değilim. Uygulamaya çalıştığım tek bir yöntem var. Bakalım ne zamana kadar sürdürebileceğim. O da tepki vermeden önce birkaç saniye beklemek. Yani otopilottan hareket etmemek. Çünkü ben bunun bana iyi geldiğini, kızıma da iyi geldiğini görüyorum gibi gibi. Ben bu şiddetsiz iletişimi niye paylaştım? Çünkü bu sadece ebeveynlikte kullanacağımız bir yaklaşım değil de ondan. Çok temel, çok yalın geliyor bana. Direkt olarak hedef kitlesi ebeveynler değil, herkes. Ben kafamın içini sirk gibi olmasından hoşlanmayan bir insanım. Netlik, sadelik, uygulanabilirlik arıyorum her şeyde. Böyle sünger gibi her şeyi emmekten pek hoşlanmıyorum. O yüzden tepki vermeden önce birkaç saniye bekleme yöntemi ve şiddetsiz iletişim bana şimdilik yeterli geliyor. Ama çocukların büyüdükçe ne olacak bilmiyorum. Şimdiden buna hazırlanmam da söz konusu değil. Belki ergenlikte bana diyecek ki, ben tam tepki vermek üzere beklerken, anne ne mal mal bakıyorsun, bir şey söylesene diyecek. Yani nereden bilebilirim ki? Karşımdaki güncellemeye göre benim de yeni bir güncelleme yapmam gerekecek. İşte zaten ebeveynlik de tam olarak bu. Kaldı ki bu hayatı sadece ebeveyn olarak yaşamıyoruz. Öncelikle biz kendimiz varız. Belki işimiz var, belki eşimiz var, birilerinin arkadaşıyız, birilerinin evladı, işte ne bileyim patronlarımız veya var veya çalışanlarımız, kadınız, erkeğiz, çocuğuz, ablayız, ablayız, kardeşiz, halayız, amcayız, teyzeyiz, daha neler neler aklıma gelenler. Başka başka yükümlülüklerimiz, streslerimiz, üstesinden gelmek durumunda olduğumuz şeyler var. Geçmişimiz var, şimdimiz var, geleceğimiz var. Nasıl bir yol seçersek seçelim, yol uzun. Yol bazen dar, bazen yokuşlu, bazen inişli, bazen fırtınalı, bazen ıssız. Yapayalnız, bazen taşlı, engebeli, bazen de ucu bucağı olmayan bir düzlük. Beni nerelerden dinlediğinizi görüyorum her gün. Türkiye'den, Amerika'dan, Hollanda'dan, Kanada'dan, işte İsviçre'den, Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, İran'dan, İngiltere'den ve Türkiye'nin pek çok şehrinden. Biliyorum ki bu ülkelerde, bu şehirlerde kendi evreninizde, kendi açtığınız yola yürümeye devam ediyorsunuz. Dediğim gibi bazen düşe kalka, bazen çamura bata çıka, bazen kalp ağrılarınızla, destek arayan gözlerle, anlaşılmayı bekleyen kalplerle, bazen kendini kaybederek, bazen kendini bulmaya çalışarak, bazen kahkahalarla ama bazen de gözyaşlarıyla. Herkese yürümeyi seçtiği yolda kolaylıklar diliyorum. Yalnız değilsiniz arkadaşlar. Bugün burada bu bölümü bitirelim. Beni her nereden dinliyorsanız çok teşekkür ederim. Eğer burada konuşulanlar ilginizi çekiyorsa ve şu arkadaşım da bunu duymalı derseniz podcast'te elden ele paylaşmanız çok hoşuma gider. Sizi bölüm içinde okuduğum Kara Delik şiirinin müziğiyle baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşünceye dek maskelerinizi takın, bana Instagram'dan yazın ve hoşça kalın. Supernova enerji saçılır etrafa.
Çekirdeği içine çöker, nötron yıldızı oluşur. Kendi etrafında dönmeye başlar, işte kara delik böyle oluşur.
Vakumlu süpürge sanki çekim gücü çok yüksek. Kocaman gök cismidir, onun adı kara delik. Vakumlu süpürge sanki çekim gücü çok yüksek. Kocaman gök cismidir, onun adı kara delik. Kütlesi aşırı büyük, bakınca siyah görünür. Yakınına gelenleri içine çeker her şeyi. Kütlesi aşırı büyük, bakınca siyah görünür. Yakınına gelenleri içine çeker her şeyi.
İşte kara delik böyle oluşur.
Vakumlu süpürge sanki çekim gücü çok yüksek. Kocaman gök cismidir, onun adı kara delik. Vakumlu süpürge sanki çekim gücü çok yüksek. Kocaman gök cismidir, onun adı kara delik. Kütlesi aşırı büyük, bakınca siyah görünür. Yakınına gelenleri içine çeker her şeyi. Bakınca siyah görünür, yakınına gelenleri içine çeken her şeyi.
Ömrü biten her yıldızdan kara delik oluşmaz. Kara delik oluştuysa da ışık bile ondan kaçamaz.